Sayfa 254. Siz de usta bir marangozsunuz Bay Griffith, dedim ve bunu içtenlikle söyledim. Bay Griffith, yeni evimin eşyasını yaptıktan sonra bunu söylersin, dedi. Eskiden beri hep güzel ev eşyası yapmak istediğim için, ben de size yardım edebilir miyim efendim, diye sordum. Senden başka kimsenin yardımını istemem yavrum, dedi. Yüzün hala acıyor mu? Unuttum bile, dedim. Gerçekten de öyleydi. O sırada Angarad seslenerek kapıyı açmamı söyledi ve elinde çay, ekmek, tereyağı, beyaz peynir, tere ve marulla donatılmış bir tepsiyle içeriye girdi. Çalışırken bunları yemenizi söyledi annem, dedi. Ama işinizi bitirdiyseniz içeriye buyurmanızı rica etti. Eğer çay yerine bira içecekseniz ondan da bol bol var. Babam, kraliçenin onuruna içmeye değecek kadar güzel ve soğuk olduğunu söylüyor biranın. Bay Griffith, öyleyse ben de eve gelir, kraliçenin onuruna içerim, dedi. Tepsiyi ver bana. Bay Griffith, tepsiyi onun elinden alınca, Angarad bir an durup kaymış olan tabakları yerleştirdi, bir fincanın çevrik duran kulpunu düzeltti, buraya bir kaşık, oraya bir çatal koydu, tuzluğu, süt kapı ile çaydanlığı arasına yerleştirdi. Bütün bu süre içinde Bay Griffith ona tepesinden doğru bakıyordu. Çünkü o da, ben de, Angarad'ın bu yaptıklarının gereksiz olduğunu biliyorduk. Gülümseyerek Bay Griffith'e bakıp, ''Oldu işte,'' dedi Angarad. Daha bir şeyler söyleyecekti ama söylemedi. Yalnız gözlerini kaldırıp Bay Griffith'e baktı, yüzündeki gülümseme kayboldu ve baktığı sırada gözlerinden bir bulut geçti. Karanlık değil de aydınlık bir bulut. Bay Griffith ise bu süre içinde tepesinden doğru hep ona bakıyordu. Sonra Angarad sanki lamba onu rahatsız etmiş gibi gözlerini kırpıştırıp elini gözlerine götürdü ve geriye döndü. ''Şu eski lambanın ışığı da ne kadar güçlü?'' dedi. ''Haydi Huv, yürü. Artık geç oldu.'' Ben önde, Bay Griffith arkada, evden içeriye girdik. Babam gelerek tepsiyi Bay Griffith'in elinden aldı. Şaşkınlık içinde ''Daha neler?'' dedi. ''Galiba sizden yerleri silmenizi de isteyecekler bu gidişte.'' Bay Griffith, ''Çok yer sildim şimdiye kadar.'' dedi. ''Dedi, kraliçenin sağlığına içecekmişiz diye bir şey duydun mu acaba?'' Babam, ''Biralar bardakların içinde bizi bekliyor.'' dedi. ''Çayda iyidir yerine göre ama birayı yuvarlamak da ayrı bir zevktir. Bunu karım yaptı, anlıyorsunuz ya, ömrünüzde böylesini tatmamışsınızdır. Huv, sen bir tane de kendine doldur bakalım.'' Bay Griffith, ''Öyleyse kaldıralım bardaklarımızı,'' dedi. ''Britanya'nın majesteleri, anamız kraliçenin sağlığına içelim. Tacı başından eksilmesin. Baylar, Victoria'nın şerefine.'' ''Hepimiz Victoria'nın şerefine,'' dedik. Bira gerçekten çok güzel gitti. Annem elinde tavayla ocaktan gelerek, ''Hadi şimdi sofraya,'' dedi. ''Bol bol yiyin. Huv, sen de yatağa.'' ''Peki anne,'' dedim ve hepsine iyi geceler diledim. Angarad yukarıya gelerek yüzündeki çürüklere son defa olarak sıcak ve soğuk suyla pansuman yaptı. Bu işi bitirince yatağımın yanındaki sandalyenin üstüne bir avuç karamela koydu. ''Okulda yersin,'' dedi. ''Teşekkür ederim,'' dedim. Sanki söyleyeceklerini çok önceden düşünmüş de şimdi aklını bununla yormuyormuş, bunu düşünmek bile istemiyormuş gibi bana çabucak, ''Bay Griffith hiç benimle ilgili bir şey söyledi mi sana?'' diye sordu. ''Hayır,'' dedim. ''Hiçbir şey söylemedi. Hem seninle ilgili ne söyleyebilir?'' Yine çabucak, ''Önemli değil,'' dedi. Bana bakıyor ama beni görmüyordu. Gözlerinin içi gülüyor, yanakları kızarıyor, sık sık ama rahatlıkla nefes alıyordu. ''Eğer söyleyecek olursa bana haber verir misin?'' ''Elbette,'' dedim. ''Aferin,'' dedi. ''İyi geceler şimdi.'' Öpücük veriyormuş gibi uzanan ağzıyla mumu üflemek için eğildiği zaman yüzünü gördüm. Gözlerindeki o gülümseme kaybolmuştu. Ama şimdi tıpkı başka bir kadının kolları arasında kendi çocuğunun ağlayışını seyreden bir anneninkilere benziyordu gözleri. Daha yumuşaktı ve daha büyük bir istekle doluydu. Ertesi gün okulda oğlanlardan bir teki bile bana bir söz söylemedi. Ne var ki gülmemek için ellerini ağzına götürerek bana bakmaktan da geri kalmadılar. Doğrusu sarılı morlu çürüklerle, gözlerimin etrafındaki ve burnumdaki şişkinliklerle ben de bir tablo gibiydim hani. Ama buna hiç aldırış etmeden bana gülen oğlanları da mimleyip tepelemeye karar verdiklerimin listesine geçirdim. Dua ve ilahiden sonra Bay Motshil beni alıkoyup bu çürüklerin neden ileri geldiğini sordu. Kavgadan, dedim. Görüyorsun ya, kavga etti mi insanın başına neler geliyor. Uslu durmak en iyi şeydir. Annene babam beni görmeye gelecekler mi? Hayır, dedim. Babam onların cezasını benim vermemi istiyor. ''Ya!'' diyerek silmek için gözünü çıkardı ve gözlerini tepemde kırpıştırdı. ''Eğer kendini iyi hissetmeyecek olursan, Bayan Mochil'in bulunduğu öğretmen evine git ve orada uzanıp biraz dinlen.'' ''Teşekkür ederim efendim.'' dedim. Elini omzuma koyarak, ''Şunu hiç unutma ki, Morgan.'' dedi. ''Burada senin yardımcın benim. Senin Oxford Üniversitesi'nde bir burs kazanmanı istiyorum. Bu gücü sende görüyorum. Yumrukların ise sana engel olmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu şimdiden sana haber vermiş olayım. Ona göre sıkı çalış.'' Niçin sevecenlik böyle sert bir adamdan bile gelmiş olsa insanın gözlerini yaşartır bilemem. Ama bu böyledir işte. 6. sınıftan içeri girdiğim zaman Bay Jonas gözlerimi silmeye çalıştığımı görünce sırıtmaya başladı. Yine bir sıkıntının yüreğime çöktüğünü hissettim. Bir İngilizinkinden daha abartılı bir İngilizce ile ''Yemin ederim ki'' dedi, ağlıyor. Bay Jonas yanıma yaklaşıp beni tepemden tırnağıma kadar süzdü. Yolladığım haberi annesinin yürekten benimsediği besbelli. Burnunu sildiğin paçavranı göster bakayım. Mendilimi cebimden çıkardım. Ben ona bakarken o da ''Bugün sürpriz üstüne sürpriz yağıyor'' dedi. ''Belki suratına çekiç gibi inen bu darbeler alışkanlıklarının bizimkilere uymadığını sana öğretir. Uygar insanların galilere yabani gözüyle bakmalarına hiç şaşmamalı. Sizlerin nasıl yetiştirildiğinizi düşündükçe üzerime ürpertiler geliyor. Bununla birlikte sopanın yardımıyla sizlere adam etmek için elimden geldiği kadar uğraşacağım. Bunu aklından çıkarma. Hem bana da öyle bakıp durma. Seni bacaksız küstah, seni edepsiz seni.'' Sonra tarih dersine başladı. Ben de oturdum. Sanırım benden nefret ediyordu. Çünkü kendisine karşı bir güvenim olmadığını seziyor ve küçük bir çocuğun kendine verdiği değeri ona vermediğini düşündükçe çileden çıkıyordu. Kendini olduğundan daha da yüksek görmeye çalıştığı için gururu ona sıkıntı veriyor, onu böyle hırçınlaştırıyordu. Ama onun en büyük sıkıntısı damarlarında gal kanının bulunmasından ileri geliyordu. Bundan öylesine utanç duyuyordu ki onu gizleyebilmek için elinden geleni esirgemiyordu. Gal ülkesini ya da galileri ilgilendiren hiçbir şeyin onun gözleri önünde bir değeri yoktu. Onun görüşüne göre Resullerin işleri ile 1086 İngiltere'sinin Fatih William'ı arasında tarih biliminin bir boşluğu vardı ve bu verdiği derslerde bile görülüyordu. Güney'in güzel kumları üstünde domuzun derisini yüzen ve bir İngiliz aristokrat güruhuna karşı aygırlık görevini yerine getiren o Normandiyalı piç, Bay Eliyah Jonas Sessions'ın da vaftiz babasıydı. Roma'yı ancak Nero'nun Hristiyanları yaktığı bir yer olarak hatırlıyordu. Atalarının yüzyıllarca ellerinde kılıçlarla Romalıların ayaklarını kendi yollarından uzaklaştırmak için savaştıklarını unutmaya çalışıyordu. Roma İmparatorluğu'nun kendiliğinden çöktüğünü, Vikinglerin, Danimarkalıların, Gotların kendilerine ait olan şeyleri korumak isteyen atalarını sadece bu uğurda dövüşmekten alıkoymaya çalıştıkları için ezildiklerini ve eğer onların ataları yenilgiye uğradılarsa savaş ruhlarını yitirdiklerinden değil de er meydanlarında filiz gibi gençlerinin kırıldığından, kadınların safları yenileriyle doldurulamadığından savaşı kaybettiklerini hatırlamak bile istemiyordu. İşte Bay Eliyah Jonas Sessions böyle bir tarihten utanç duyuyordu. Bunu tartıştığımız günü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü bu, Dils Pritchard'ın ölümünden hemen bir sonraki ilk olarak dövüştüğüm gündü. 17. Bölüm. Bay Griffith'in "Kıyamet ve hayat benim" diyen sesi yükseldi. İşte bu, engin ve güzel bir insan sesiydi. Hepimiz amin dedik. Dağda toplanmıştık. Çevremizde soğuk gece rüzgarları esiyor, meşalelerin alevleri ortalığı aydınlatıyordu. Vadiyi döküntülerden ve türedilerden temizlemek için köye inmeden önce Bay Griffith'i dinliyorduk. O gün dağda küçük bir kız çocuğu vahşice öldürülmüştü. Okuldan döndüğüm zaman tepenin halkı sokağa dökülmüş, aşağıda, köyde de dükkanlar hep kapanmıştı. Kilisenin çanı durmadan çalıyordu. Çayımı içtiğim sırada babam geldi. Maden ocağı, insan kılığındaki bu domuzu bir an önce aramaya başlamaları için erken paydos edip işçilerini evlerine yollamıştı. Babam kısık bir sesle, "Kızcağız öldü," dedi. "Ama o herifi ele geçirmek için dağı yerinden oynatmak gerekirse onu da yapacağız." Annem gözyaşları arasında, "Hadi artık git," dedi. Zavallı, ne küçük, ne de güzel bir şeydi. Meşaleleri hazırlamak ve öteki oğlanlarla birlikte yağı taşımak için ben de büyüklere katıldım. Babam ve abilerim bu 200 ya da 300 kişilik kalabalığın arasındaydı. Topluluktan çıt çıkmıyor, kimse konuşmuyordu. Bay Griffith Erkeklere yıkanmaları ve karınlarını doyurmaları için kısa bir zaman tanıdıktan sonra onları hava kararır kararmaz köye inmek üzere dağın bir yamacında toplamıştı. Onlara kadınların artık rahatça dolaşamayacakları zamanın gelip çatmış olduğunu söyledi. "Aramızda hayvanlar yaşıyor," diye bağırdı. "Sizlerle omuz omuza çalışıyor onlar ve çocuklarınızı öldürüp bunun cezasını çekmeden aranızda ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Dünyanızı size zindan edip onu kokmuş bir bataklık haline sokuyorlar. Size iblisten söz edersem gülecek misiniz? Şeytanın adını anarsam gülümseyecek misiniz? Öyleyse sizlere bir caninin pençeleriyle parçalanmış bir çocuğun cesedini göstereyim. Belki başlarınızın kahkahayla arkaya kaykıldığını görürüm. Bu minicik ruh bir insanın elleri arasında değil, bir yırtıcı hayvanın pençeleri altında ölümle karşılaştı. Evet, bir yırtıcı hayvanın. Bu tür hayvanlar şeytanın tohumlarıdır. Sizler de kötü ruhları İsa'nın Gadarinilerin ülkesindeki domuz sürüsünü uçurumdan aşağıya denize yuvarladığı gibi dua ile savacaksınız. Bunda kararlı mıyız? Hepimiz aynı fikirde miyiz? Kalabalıktan evet diye bir ses yükseldi. Bay Griffith, gelin öyleyse dedi. Bu kötülükten arınalım. Bay Griffith üzerinde durmakta olduğu kayadan yere inip kalabalığın başına geçti. Ve biz de onu tutturduğumuz bir ilahi söyleye söyleye köye doğru ilerleyerek izledik. Adamların potinleri toprakta tempo vuruyor, ilahinin ezgileri ilerilere kadar yayılıyordu. Meşalelerin alevleri onların sakallı yüzlerini aydınlatıyor, gözlerinden kıvılcımlar sıçratıyordu. Köye girdik. Her yere bir sessizlik çökmüştü. Kapılar kapalı, evler ıssızdı. Ortalarda adaleti yerine getirmek için yürüyen adamlarla onların sesinden başka ne bir kimsenin görünüyor ne de bir ses duyuluyordu. Adamlar bir biranenin çevresiyle Melez Galilerin, İrlandalıların ve İngilizlerin oturmakta oldukları üç sıra evi neredeyse dirsek dirseğe durarak kimsenin girip çıkmasına meydan vermeyecek bir biçimde kuşattılar. Sonra Bay Griffith 20 kişiyle birlikte ilk biraneye girerek patronunu bir hafta kadar alkollü içki satmaması, en azından 5 işçiden sorumlu bulunan ekip başlarının masalarına yalnız bira getirmesi, kadınların da hiçbirine herhangi bir şey vermemesi için uyardı. Oradan ikincisine, sonra da bir üçüncüsüne gitti. Biraneler için çok kötü bir geceydi bu. Çünkü bunların içinde tek bir müşteri bile yoktu. Biranelerin patronlarını suçlamamak gerekirdi. Onların hepsi de iyi insanlardı. Hem onlar da geçimlerini sağlamak zorundaydılar. Ama çaresiz buna katlanacaklardı. Nitekim seslerini çıkartmadan da boyunlarını eğdiler. Çakılacak bir kibritle kendilerini donsuz sokağın ortasında bulacaklarını ve yanan mallarının alevleriyle ısınacaklarını biliyorlardı. Sonra sıra maden ocaklarının döküntü işçilerinin oturdukları evlere geldi. Bu insanlar madencilerin hiçbir zaman yapmayacakları işleri görürdü. İş sahipleri paralarını makinelere yatıracaklarına onları bedava denecek kadar ucuza çalıştırırlardı. Herkes de onların yaşamalarına ve üremelerine göz yumardı. Curufları, ocağın pis çamurlarını, boğaz sokluğunu onlar taşırlar, çöpçülük yaparlar ve nasıl pislik içinde çalışıyorlarsa yine aynı pislik içinde yaşarlardı. Evlerine 3-5 kuruş fazla girsin diye 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklarını bile işe koyarlardı. Çoğu da sadece içebilmek için yaşardı. Evlerinin domuz ahırlarından farkı yoktu. İçlerine hayvanları salsanız onlar bile orada yaşamamak için direnirlerdi. Çünkü hayvanların da kendilerine göre bir temizlik anlayışları vardır ve iğrendiklerini hemen açığa vururlar. Ama bu insanlar böyle duygulardan çok uzaktılar. Onlar canlı bir iğrençlik kumkumasıydılar. Bay Griffith, üç sıradan oluşan bu ahır benzeri barakalara doğru yürüdü ve bunlardan ilkinin kapısını vurdu ama içeriden bir cevap gelmedi. Her yanımızı kuşatan dağ, gecenin karanlığı içinde siyahlara bürünmüştü. Vurulan kapıdan çıkan ses, dinmek için kendine bir yer bulmaya çalışarak bir yankı halinde oradan oraya uçuşup duruyor, meşaleler evlerin çevresinde eğri büğrü bir halka meydana getiriyordu. Ateş püskürterek koşan bir kadının havada dalgalanan saçlarını andırırcasına, alevler saçan meşalelerin altındaki adamların solgun yüzleri belli belirsiz bir pembelikle aydınlanıyordu. Adamların derin çukurlara benzeyen yuvaları içindeki gözlerinin akları ancak onları oynattıkları zaman ışıldıyordu. Meşalelerin alevleri rüzgarla ne yana doğru üfürürlerse adamların gölgeleri de ona göre yön değiştiriyor, kimi zaman dağın yamaçlarına, kimi zaman da evlerin duvarlarına vuruyordu. Geceleyin hava dona çekmeye yüz tuttuğu için nefeslerin buğusu kurşuni renkte çıkıyor, damların arduvazları sanki gümüştenmiş gibi görünüyor. İnsanın parmaklarının uçları ancak ceplerinin derinliklerinde seviniyordu. Bay Griffith kapıya tekrar tekrar vurdu. En sonunda arasına sadece bir kafanın sığabileceği genişlikteki bir pencere açıldı ve dışarıya bir baş uzandı. Evde zaten bundan başka da pencere yoktu. "Kim o?" diyen korkulu bir kadın sesi duyuldu. Bay Griffith, "Biziz uyanıklar," dedi. Sesi gecenin karanlığında bütün dağı sardı. Adamlar derinden gelen nefes sesleriyle oraya doğru sokulurlarken meşaleler kıpırdandı. Kadın, "Biz değiliz, biz değiliz," diye bağırdı. "Bizim bu işle bir ilgimiz yok." Bay Griffith, "Açın kapıyı," dedi. "Suçu olmayanlara bir zarar gelmeyecek. Hemen açın kapıyı." Kafa tekrar içeriye girdi ve bir an sonra kapı açıldı. Bay Griffith, babam ve Bay Rice Howells kulübeye daldılar. Birkaç dakika sonra da önlerine kattıkları üç adamı iteleyerek dışarıya çıkardılar. Rye Howells, çöktükten sonra kapatılmış olan eski bir maden kuyusunun ağzını eliyle işaret ederek onlara "Girin şuraya," dedi. Adamlar delikten içeriye doğru yürüdüler. Birkaç kişi orada durup onlara gözcülük etmeye başladı. Bay Griffith ev ev dolaştı. Artık kapılar açılırken bir zorlukla karşılaşılmıyor, onun kapıları vurmasına gerek bile kalmıyordu. Bütün erkekler evlerden dışarı çekildi, kadınlara da çocuklarıyla birlikte içeride kalmaları bildirildi. En son erkeğin başına da nöbetçi dikildikten sonra Bay Griffith, kayanın üstündeki yerini almak için geldi. Bizler de bir halka meydana getirerek kendisini ortamıza aldık. Bay Griffith, "Şimdi," dedi, "adamlar sorguya çekilmek üzere birer birer getirilsinler." Herkese aynı şey uygulandı. Önce adları, işleri, kazançları ve o gün hangi vardiyada çalıştıkları soruldu. Gündüz vardiyasında çalışanlar küçük kızla dağda karşılaşmış olamazlardı. Bu işi ya gece vardiyasında çalışanlardan ya da belirsiz zamanlarda iş tutturanlardan biri yapmış olacağı için daha çok onların üzerlerinde duruluyordu. Adamlar bir bir geldiler ve geçtiler. Hiçbirinin sesi çıkmıyordu. Hepsi de korku içindeydi. Kimi İrlandalı, kimi İskoç, kimi İngiliz, kimi de Gal kırmasıydı. Sıra Idris Atkinson'a geldi. Uzun boylu, sıska yapılıydı. Beyaz suratı hastalıklı lekelerle doluydu. Saçları uzundu ve bakınca gözlerinizi başka tarafa çevirten kemirilmiş tırnaklı elleri durmadan oynuyordu. Bay Griffith, "Gece vardiyasında mısın yoksa gündüz vardiyasında mı?" diye sordu ona. Adam başını oynatmadan bir o yana bir bu yana bakarak "Gündüz," dedi. Bay Griffith, "Kaçıncı galeri?" diye sordu. Adam yere bakarak "Bu sizi ilgilendirmez," diye cevap verdi. Bay Griffith aynı ses tonuyla bağırmadan ve sinirlenmeden "Kaçıncı galeri?" diye sorusunu tekrarladı. Adam bir an duraladıktan sonra "Üçüncü," diye bağırdı. Bay Rice Howells, "Üçüncü bugün kapalıydı," dedi ve kollarını göğsünde kavuşturup topukları üstünde yaylanarak dağa baktı. Sonra kıpırdamadan durdu ve gözlerini Bay Griffith'e çevirdi. Bir sessizlik çöktü. Meşalelerin fısıltılarıyla nefes almaktan bile çekinen adamların belli belirsiz seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Domuz kılıklı herif ağzını açarak çevresine bakındı. Burun delikleri büyümüş, gözleri korkudan kan çanağına dönmüştü. Bu sessizliğin içinde sanki dilini yutmuş gibiydi. Yağ ve kömür tozundan muşamba gibi kas katı kesilmiş elbisesinin üstünde o kaba, eğri büğrü elleri sıkıntıyla dolaştıktan sonra yanına düşerek dirseklerindeki ve dizlerindeki yırtıkların arasından vücudunun bütün sıskalığını ortaya koydu. Bay Griffith, "Onun evine gidip kadınları buraya getirin," dedi. "Elbiseleriyle kasketini de iyice gözden geçirin." Domuz, "Orada hiçbir şey yok," diye kekeledi. "Evde kimse yok. Ben yapmadım. Ben böyle bir şey yapmam." Ama adamlar koşa koşa yolu tutmuşlardı bile. Yine bir sessizlik oldu. Dizüstü yerde ağlayan, arada bir dönüp dönüp evine doğru bakan domuza kimsenin aldırdığı yoktu. Çok geçmeden aşağıdan birinin bağırdığı duyuldu ve gidenler bizim bulunduğumuz yere koşarak soluk soluğa döndüler. Evan Thomas'ın ve Sion Processor'ın kucakları elbiselerle doluydu. Even kirden simsiyah olmuş ve kurumuş kan lekeleriyle kas katı kesilmiş bir iç fanilasının kayanın üstüne Bay Griffith'in önüne bıraktı. Bir ceket, bir yelek ve bir pantolondan meydana gelen öbür giyeceklerin hepsi de kanlıydı. Kasket ise hala nemliydi. Bay Griffith, "Bugün bir yerin yaralandı mı?" diye adama sordu. Domuz herif ayağa kalkıp titreye titreye "Hayır" dedi. "Onlar at kanı." Handa seyislik yapan Llewellyn John, kalabalığın arasından "Ne dün ne de bugün at kesimi yapılmadı." diye bağırdı. Domuz herif bir kadın sesiyle "Günlerce önceydi." dedi. Bay Griffith, "Ama bu kan taze," dedi. "Daha kokusu bile gitmemiş. Bu elbiseleri de sen bugün giyiyordun. Aç önünü, göğsünü bir görelim." Herif elleriyle göğsünü örtüp yine diz çökerek "Hayır," dedi. Bay Griffith sakin bir sesle "Kızın tırnaklarının arasında et parçaları görüldü." dedi. Bunlar ruhunun bize bırakmış olduğu bir işarettir. Elbisenin önünü aç. Hayır diye bastı yaygarayı herif. Ray Howells ve Tom Davies onun yanına gittiler. Adamın sırtındaki ceketi bir ucundan Tom, öbür ucundan da Ray tutarak çektikleri gibi ikiye ayırıverdiler. O avaz avaz bağırıp dururken de ceketin altındaki paçavraları yırttılar. Kalın bir kurşun kalemle çekilmiş çizgiler gibi derin tırnak izleriyle doluydu adamın göğsü. Ayağından pantolonunu da sıyırdıkları zaman bütün vücudunun kan içinde olduğu görüldü. Bu arada o acı acı bağırıp duruyordu. Çırılçıplak, yabani bir hayvan gibi pençelerini toprağa geçirerek sesi kısılıncaya kadar bağırdı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Ağzından salyalar saçıldı. Bay Griffith, kayanın üstünden domuza bakarak "Kızın babası nerede?" diye sordu. "Silas Pritchard, buradayım." dedi ve üç oğlu ile birlikte kalabalığı yerip ortaya çıkarak Bay Griffith'e baktı. Bay Griffith, "Yavrunuz aranızdan ayrıldı," dedi. "Onu yetişkin bir kadın olarak görüp torunlarınızın size tattıracağı zevki duyacağınız yerde dağda yürürken bir hayvanın pençelerine düştüğü için yarın toprağa vermek üzere onun arkasından yürüyeceksiniz. O böyle bir kötülüğe yanaşacak yaşta değildi henüz. Bu yüzden ona bir suç konduramayız. Zaten şu hayvanın vücudunda bıraktığı izlerle de bunu doğrulamış oluyor." Çöken sessizliğin içinde Silas Pritchard sımsıkı yumduğu gözlerindeki yaşları tutmaya çalışıyor, yumruklarını kalçalarına vura vura dövünüyordu. Bay Griffith, "Katili polise teslim etmek için bekletmek, ona yaşaması için bir gün daha kazandırmak olur. Oysa kendisi böyle bir yaşama hakkını kızımıza tanımadı," dedi. "Boynuna ip geçirilene kadar bir yere kapatılacak ve yedirilip içirilecektir. Ama bundan çok önce sizin kızınız cenaze çelenklerinin altında toprağa gömülmüş bulunacaktır. Hem ipe çekilmek de kolay bir ölümdür, çabuk ve temizdir. Ne kan akar, ne acı duyulur, ne de ruhla beden bir işkence çeker. Böylece de bir caninin boynuna ipi geçirmekle onun kurbanı olan 7 yaşında bir kız çocuğu paralanmış, parçalanmış bir durumda mezarında yatarken adalet yerini bulmuş olur mu?" Kalabalık "Hayır," dedi. Bay Griffith, "Onu yakalım mı?" diye sordu. "Eğer böyle yaparsak onurlu bir ölümle can vermiş olur. Çünkü şehitler alevlerin içinde ölmüşlerdir. Öyleyse ne yapalım?" "Silas Pritchard, onu bana verin," dedi. Bay Griffith oradakilere, "Sizler de bu karara katılıyor musunuz?" diye sordu. Hepsi birden "Evet," diye bağırarak cevap verdiler. Bay Griffith, "Alın öyleyse," dedi. "Ona ne yapıyorsak böyle işlere kalkışan bir başkasına da aynı şeyi yapacağız. Yeter ki böyle biri çıksın ortaya. Eğer onu gömecek olursanız, ne kadar derinlere gömseniz de yine temiz toprağın kutsallığını lekeleyeceğinizi size hatırlatmak isterim. Toprağa böyle bir çirkefin yükünü yüklemeyin." Silas Pritchard'ın oğullarından biri meşaleyi tutarken ötekiler de domuzu oradan almak için babalarına yardım ettiler. Bir şey söylenmemiş olmakla birlikte hepimiz onu kızın kanlar içinde bulunduğu yere götüreceklerini ve ona cezasını orada vereceklerini biliyorduk. Biz olduğumuz yerde dururken onlar da dağı tırmanarak uzaklaşıyorlardı. Ellerindeki meşalenin ışığı gitgide ufalıyordu. Adamın acı çığlıklarını artık işitemez olduk. Çok geçmeden de bir tepenin ardında gözden kayboldular. Bay Griffith, "Dua edelim," dedi. "Ulu Tanrım, biz güçsüz insanlarız. Eğer bu gece bir günah işledikse bunu kabul ediyoruz. Hesap verme günü gazabının karşısında olacağım ve o zaman da yanlış bir şey yapmadığımızı sana söyleyeceğim. Yaptığımız işin sevabı hepimizin olsun. İsa'nın kutsal adına. Amin." Kalabalık amin dedi. Bay Griffith kayanın üstünden yere inince adamlar da ağır ağır konuşmadan dağın ilerlerinde bir meşalenin ışığını gözleriyle arayarak evlerinin yolunu tutmaya koyuldular. Uzaklarda kıvılcımı andıran bir ışık belirdi. Kalabalıktan bir uğultu yükseldi ama hiç kimse durmadı. Bu ışık yavaş yavaş sağa doğru ilerledi ve çiftliğe giden patikanın yanındaki yabani gül çalılarının olduğu yere geldi. Kızı işte orada bulmuşlardı. Işık artık ilerlemez, sonra da görünmez oldu. Dağ karanlıklara gömüldü. Yukarı tırmandıkça tepenin evleri orayı bizden gizledi. Ama eve girmek için arka tarafı dolandığımız zaman bir ateşin kuvvetli ışıklarıyla karşılaştık. Sanki oradaki otları tutuşturmuşlardı. Alevlerin gölgeleri arasından adamların kıpırdanışlarını görür gibi oldum. Aklıma Margaret geldi. Korku içinde doğruca yatağıma gittim. Ertesi gün vadiye bir polis geldi. Miğferinin tepesinde gümüşten bir zincirin bağlı bulunduğu yine gümüşten bir ekser vardı. Ama kimse onun ne istediğini bilmiyordu. Kendisi de sorularını cevaplandıracak birini bulamayınca tekrar dönüp gitti. Sabahtan öğlene kadar dükkanında yaşlı bir meşenin bembeyaz tahtalarından küçük bir tabut yapan araba yapımcısı Clyde Howell'ı seyredip ondan çivi ya da vida kullanmak yerine ağaca diş açarak geçme yapılması, çivi ve vida başlarının gizlenmesi yöntemleriyle ilgili pek çok şey öğrendim. Tabutun içine ipekli kumaşla kaplamasına ve gergin durması için de kumaşın kenarlarını başları çiçek biçimindeki çivilerle tutturmasına yardım ettim. Bittiği zaman o kadar güzel bir işçilik meydana çıktı ki bunun toprağa gömüleceğini düşünerek üzüldüm. Ama yine de Clyde'in onu alıp eve götürmesine ses çıkarmadım. Ben hiçbir zaman cenazeye gitmemiştim. Bay Griffith'in kitaplarını kendisine götürdüğüm zaman St. Louis karısı, oğulları, evli kızlarıyla onların kocaları ve ailenin geri kalanları evde toplanmışlardı. Evin önünde yabanlık elbiselerini giymiş bir sürü insan dağın öbür yanındaki mezarlığa kadar törene katılmak üzere bekliyordu. Bekleşirken de bir gece öncesinden söz ediyor ve bunların çoğu başını kaldırıp dağın kahverengili ve yeşilli yamaçları arasında kara bir yama gibi duran küçük toprak parçasına bakıyordu. Evin içinde ağlamaktan gözleri şişip kan çanağına dönen ve saatlerden beri inmeye inmeye sesleri kısılan gözleri yaşlı kadınların uzun uzun iç çekişlerinden, acılı boğuk boğuk hıçkırıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Erkekler öndeki odada, bayramlık elbiselerini giymiş çocuklar da mutfakta dimdik oturuyorlardı. Kadınların hepsi yukarı katta, tabutun yanında toplanmışlardı. Bay Griffith ön odada erkeklerle birlikteydi. Kitapları kendisine verdiğim zaman uzun bir süreden beri sesini çıkartmadan oturuyormuş gibi "Teşekkür ederim oğlum," dedi. "Mutfağa gidip şu çocukları susturuver, olur mu?" Dışarıya çıkarak mutfağa gittim ve en küçük yerin gözyaşlarını dindirmeye çalıştım. Ama annelerinin ağladıklarını işittikçe onlar da anneleriyle birlikte ağlıyorlardı. Sonra kadınlar aşağıya indiler. Arkalarından da cenaze indirildi. Bay Pritchard bana yaklaşıp baş parmağıyla çocukları dışarıya çıkartmamı işaret etti. Sokağa çıktığımız zaman törene katılanlar yan yana iki kişi olmak üzere caddeyi boydan boya kaplayan uzun bir sıra meydana getirmişlerdi. Ailenin dostları olan bazı kimseler tabutun arkasında yürüyordu ama kalabalığın çoğu öndeydi. İlahi bütün görkemiyle yükseldi. Köyü ağır ağır geçerek dağın öbür yamacına yönelen uzun patikada yol alan karalara bürünmüş, düzensiz sıralar halindeki cenaze alayında beyaz mendiller harıl harıl çalışıyordu. Bizi seyreden pek az kimse vardı. Çünkü hastalarla onlara bakanlardan ve maden ocağında yangına karşı nöbet tutanlardan başka hemen hemen bütün vadi halkı bu törene katılmıştı. Ağır ağır tırmandıkça tırmandık. Hepsi bir ağızdan okunan ilahilerin yankıları da gitgide azaldı. Sonra tabutu taşıyanların dinlenmesi için durduk. Mendiller yine ele alındı ama bu kez gözlere değil de alınlara ve enselere değdi. Ceketler çıkarıldı, pelerinler katlanıp koltuk altlarına sıkıştırıldı. Sıkan potinlerin bağları gevşetildi. Günlük şeyler, yaşama eylemini süsleyen bu küçük cevherler hemen kendilerini gösteriverdiler. Topuğun su toplaması, elbise yakasının terle ıslanması, çoraptaki bir kırışık, şu küçücük beyaz tabutu dolduranın uyandırdığı duygulardan çok daha büyük bir anlam taşıyordu. Tabut kaldırıldı, tekrar yola koyulduk. Dikleştikçe dikleşen yokuş gözlerde büyümesin diye başka bir ilahi tutturuldu. Girintili çıkıntılı patikada bir inen bir çıkan ve çevresi melon şapkalarla sarılmış olan beyaz tabutun ardı sıra yürüyorduk. İki siyah çizgiyi andıran insan dizisi yavaş yavaş bozuluyor ve her an biraz daha dikleşen bayırda erkekler kadınların yardımına gittikçe üçerli dörderli gruplara bölünüyordu. Başta gidenler durağa vardılar ve tepenin öbür yanında gözden kayboldular. Sonra tabutu taşıyanların karaltısı orada göğün koyu mavisi önünde belirdi. O sırada güneş tabutun pirinçten süsleri üstünde dans ederek onun beyaz tahtalarını dile getirdi. Şimdi sıra dağın öbür yamacına gelmişti. Yokuş aşağı indiğimiz için hızlı yürüyorduk. Ama öyle koşarcasına değil. Daha kolaylıkla, daha rahatlıkla. Mezarlık olarak kullanılan aşağıdaki çayıra varıldı. Tabutun gömüleceği çukurun çevresinde büyük bir halka meydana getirilerek toplanıldı. Bay Pritchard ve ailesi gidip tabut taşıcılarının oradaki bir çakıl taşı yığınının üstüne bıraktıkları tabutun yanında durdular. Bay Griffith okumaya başlayınca siyahlara bürünmüş olan topluluk tekrar mendillere sarıldı. Bay Griffith'in sözleri, ağlamalara ve okuduklarının doğruluğunu onaylayan erkeklerin çıkarttıkları seslere karıştı. Bay Griffith, tabutu mezara indirmelerini adamlara işaret edince Bay Pritchard'la oğulları Bayan Pritchard'ın ayakta durabilmesine yardım ettiler. Kalabalık sokularak çukurun dibine baka baka oradan geçtiği sırada kadıncağız kıpkırmızı kesilerek haykırdı. Kadınlar baygınlıklar geçiriyor, erkekler de kadınları kenara çekip onların ellerini hafif hafif tokatlar indiriyor, yüzlerini yelpazeliyorlardı. Benimle birlikte duran çocuklar ağladıkça ağlıyor, benden başka da kimse onlara aldırış etmiyordu. Ben ise küçük çocukların nasıl avutulacağını hiçbir zaman öğrenememiş olduğum için onlara ne bir şey yapabiliyor ne de bir şey söyleyebiliyordum. Sonunda gelip geçenlerin ardı kesildi ve Bay Griffith yerden bir avuç toprak alarak mezarın içine attı. O zaman Bay Pritchard da karısının mezarın yanına gidip içine birkaç çiçekle birkaç toprak atmasına izin verdi. Bayan Pritchard az kalsın kendini tabutun üstüne fırlatacaktı ama onu sıkı sıkı tutup geriye çektiler. Pritchard ailesinden olan bütün kadınlar bağıra bağıra ağlıyorlar, kocaları da onları tutuyorlardı. Çocuklar annelerinin eteklerine yapışmışlar, var güçleriyle yaygarayı basıyorlardı. Ama onlardan yalnız bir tanesi, küçük bir oğlan çocuğu, dudaklarını bükmüş, elleri ceplerinde, yanımda duruyor, gözlerinde yorgunluktan başka bir şey olmaksızın için için ağlıyordu. Arkamdan doğru, ellerinde küreklerle adamlar gelerek katı toprağı kürelemeye başladılar. Toprak, patırtı ve gürültülerle tabutun tahtaları üstüne dökülürken, Bayan Pritchard yüzü bembeyaz kesilerek olduğu yere çöktü. Kocası onu yerden kaldırıp bir bebek gibi kolları arasında taşıyarak oradan uzaklaştırdı. Bay Griffith'in duasını işitemiyordum. Çünkü onun kısık bir sesle ettiği duayı gözyaşı dökenlerin sesleri bastırıyordu. Bu iş bitince de hem uyumu hem de ezgileri birbirini tutmayan bir ilahiyle cenaze töreni sona erdi. Eve dönüş gidişimizden daha çabuk, daha düzensiz oldu. Bazıları kestirme yola vurdular. Artık sıralar oluşturarak değil de ailece ve dostlarla birlikte yürüyorduk. Mezarlıktan çıkar çıkmaz çocuklar oynamak istedikleri için önceleri ben de adımlarımı biraz ağırdan aldım. Ama çocuklar bağırışmaya başlayınca büyükler kaşlarını çatarak yumruklarını sallaya sallaya geri dönüp onları susturdular. Bunun üzerine biz de kendimize başka bir yol bulduk ve Pritchard'ların evine mezarlıktan ilk ayrılanlardan bile önce döndük. Eve ilk varan kadınlar içeri girer girmez mantolarını, pelerinlerini çıkartıp tabakları hazırlamak ve çay suyunu kaynatmak için kollarını sıvadılar. Birbiri ardınca sökün edenlerden sonra Bayan Pritchard da döndü. Şimdi biraz daha kendine gelmiş gibiydi. Ama yanlış bir söz söylenecek ya da değişik bir biçimde yüzüne bakılacak olursa hemen ağlamaya hazırdı. O gelir gelmez yemekler hazırlandı, sofralar kuruldu. Yemek hazırlamak, sofra kırmak ona kendini unutturuyor gibiydi. Çünkü bütün gücüyle çalışıyor, yapılması gereken ya da doğru dürüst yapılmamış olan bir işi ilk önce o fark ediyor ve bu arada en ufak bir ağlama belirtisi göstermiyordu. Erkekler dışarıda, evin önündeki sokakta pipolarını tütürüyorlardı. Ama çağrıldıkları zaman pipolarını duvarlara vurup boşalttıktan sonra içeriye girdiler ve Bayan Pritchard'ın kendilerine gösterdiği yere oturdular. Dört ev cenaze çayı için kapılarını açmıştı. Evlerin bütün odaları yiyip içen insanlarla dolmuştu. Ama bu insanlar doğum yıldönümlerindeki gibi neşeli değildi. Hepsi durgun ve sessizdi. İçeridekilere yer olmadığı için dışarıda duranlara, kızlarla bazı oğlanlar bütün yiyecekleri Bayan Pritchard'ların evinin arka tarafından taşıyorlardı. Benim yerim Bayan Pritchard'ların ön odasında onların iki ufak oğluyla birlikte oturduğum Bay Griffith, Bay Pritchard ve ileri gelen başka birkaç kişinin çaylarını içtikleri masaya yakın bir köşedeydi. Uzun bir süre kimse konuşmadı ama çatalı ve bıçağı da elinden bırakan olmadı. Kadınlar hiç durmadan çay fincanları ile bir içeri bir dışarı girip çıkıyorlardı. Madenden Bay Evans, "Acı," dedi. "Çok acı." Karnını doyurmuş, dişlerinin arasına bir kürdan sıkıştırmış, iskemlenin arkasına dayanmış, pencereden dışarıya bakıyordu. Rice Hovels, "Gerçekten de öyle," dedi. "Ama çok güzel bir cenaze töreni oldu. Clay Duck Howell'ın yaptığı tabuta da diyecek yoktu doğrusu. Hiç bu kadar güzel bir şey görmedim." Bu sözlerden kıvanç duyan Clayda hafifçe kızararak "Teşekkür ederim Rice," dedi. "Bir gün senin için de yaparım bir tane. Hem de seve seve." Rice, "O yapacağın içinde ben seni görürüm," dedi. "Ama Tanrı gecinden versin. Bunun yıllarca sonra olmasını dilerim." Clayda, "Eğer bugünkü küçük gibi gideceksem," dedi. "Yarın giderim. Tören gerçekten güzel oldu." Oradakiler başlarını sallayarak bunu doğrulayınca Bay Pritchard da böyle düşünüldüğü için sevinmiş gibi hafifçe gülümsedi. "Bunları onun da görebilmesini ne kadar isterdim," dedi. "Görmüş olabileceğini sanıyor musunuz Bay Griffith? Acaba o şu anda cennette midir, yoksa oraya gidebilmek için sıra mı bekliyordur?" Bay Griffith tabağına bakarak, "Cennette," dedi. "Çocuklar için sıra beklemek diye bir şey yoktur." İsa bunu görünce gücenip onlara dedi, "Bırakın çocuklar bana gelsinler." Gördüğünüz gibi beklemekten söz etmiyor kutsal kitap. Bay Pritchard gözleri yaşararak, "Buna sevindim," dedi. "Ama niçin oraya gitti, işte bunu bilen yok. O burada bizim yanımızdayken de yeteri kadar mutluydu. Her öğlen sefer tasımı gökteki bir kuş gibi sevinç içinde maden ocağına getirirdi. Gündüz vardiyasında çalıştığım zamanlarda beni evde ilk o karşılardı. Niçin bizi bırakıp gitti, niçin?" Değirmenden Bay Owen, "Tanrı'nın düşüncelerine kim akıl erdirebilir?" dedi. Bay Pritchard sesi titreyerek, "Niçin Bay Griffith?" diye sordu. Ötekiler boğazlarını temizleyerek onunla göz göze gelmeden çaylarını yudumlamak için ellerini fincanlarına götürdüler. Bay Griffith, "Bunun cevabını veremem Bay Pritchard, yavrum," dedi. Sesi öyle içten gelen bir üzüntüyle doluydu ki odayı sessizliğe boğdu. "Bunun cevabını kimse veremez. Onun bir ceza ya da bir kurban olarak alındığını söyleyebilirim. Ama siz ne yaptınız ki? Hele iyi yürekli eşinizin ne suçu vardı? Eğer sizin cezalandırılmanız gerekiyor idiyse, niçin sizi değil de onu cezalandırdı?" "Hayır Bay Pritchard, size cevap veremem. Çünkü ne söylesem bunun gerçekle bir ilgisi olmayacak. Gerçek içimizde değil, ötemizdedir. Biz adımlarımızı Tanrı'ya inanarak ileriye doğru atıyoruz. Hepsi bu kadar." Bay Pritchard, "Evet," dedi. "Gerçekten de öyle. Ama bu çok güç." Bay Griffith, "İsa'nın niçin bu dünyadan öbür dünyaya göç ettiğini kimse bilemez," dedi. "O aydınlığın babasıydı. Dünyayı egemenliği altına alabilirdi. Ama çarmıha gerildi. İnsanlar onun için savaşacaklarken o bunu istemedi ve onlara kılıçlarını bir kenara bırakmalarını söyledi. Bir sürü ayak takımının kendisini çarmıha germesine göz yumdu. Başka türlü bir ölümü seçebilecekken niçin bu şekilde öldü? Biliyoruz ki bunu bizi kurtarmak için yaptı. Ama neden ille de böyle bir ölümü seçti? Çünkü Tanrı böyle istemişti. O zaman diyebilir miyiz ki Dilius'un başına gelenler de Tanrı'nın isteğiyle olmuştur?" Bay Pritchard, "Peki ama neden ben dururken o gitsin?" dedi. "Ben yaşayacağım kadar yaşadım. Sürdüğüm iyi bir yaşam sayılmaz ama bunun iyi olması için elimden geleni yaptım. Onun yerine gitmeye hazırdım." Bay Griffith elini Bay Pritchard'ın koluna değdirmek için uzatarak, "Size verecek bir cevabım yok Bay Pritchard yavrum," dedi. "Bir kere giden gitmiş. Ne kadar tartışırsak tartışalım, hiçbir yarar sağlayamayız. Bizim yapabileceğimiz şey Yalnızca Tanrı'ya inanmak ve kızınızın ölümüne neden olan kötülüklerin zaman kaybetmeden ortadan kaldırmaya karar vermektir. Bay Evans, hepiniz işitin, dedi. Bu işe bir son vermek için ne yapılabilir Bay Griffith? Söyleyiniz, o zaman ben de elimden geleni esirgemem. Bay Griffith, ilk olarak, dedi. Yarın akşam bir toplantı yapalım. Burada konuşmaya kalkışırsak, zamansız ve yersiz bir işe girişmiş oluruz. Ama şunu iyice aklınıza yerleştirin. Bu küçük ruh aramızdan hiç yokuna gitmiş değildir. Gelecekte onun adı her zaman anılacaktır. Bütün erkekler, amin, dediler. Bay Pritchard, teşekkür ederim Bay Griffith, dedi. Bu sözleriniz birazcık olsun beni avuttu. Sonra bir süre sessizlik oldu. Babamın gözüyle ettiği bir işaret üzerine derslerimi çalışmak için eve gittim. Okulda dersleri izlemiyorsam da evde çok çalışıyor, ya Bayan Tom Jenkins, ya Davy, ya da Ianto her zaman bana yardımcı oluyorlardı. Davy ile Ianto'nun işleri başlarından aşkındı. Çünkü sendika her geçen gün biraz daha gelişiyor, postacı Alice sabah akşam demeyip onları yığın yığın mektup taşıyordu. Ama onlar her zaman işlerini bırakıp bana yardım ediyorlardı. Karşılık olarak ben de onların mektuplarını yazmaktan geri kalmıyordum. Evden içeri girdiğimde Davy bizim ön odada çalışıyor, Vin onun bitirdiği mektupları katlıyor, Angarat zarfları yapıştırıyor, Ianto'da yapılacak olan toplantı için hazırlığı büyük bir afişi boyuyordu. Davy, cenaze töreni nasıl geçti diye sordu bana. Çok iyi, dedim. John Spencer Bach da orada mıydı, dedi. Evet, dedim. Davy, yanılmamışım, dedi. Onun katılmadığı bir cenaze töreni görülmemiştir. 20 yıldan beri bir tek cenaze törenini bile kaçırmamıştır. Mezarlık kargası herif. Böylelerinden iğreniyorum. Vin hayretle, ama Davy, dedi. İhtiyar adamcağız sadece ölüye karşı bir saygı gösteriyor. Davy kızgınlığına eşit bir küçümsemeyle, saygı mı, dedi. Önüne gelen her cenazenin arkasından sürtmek bir saygı gösterisi değildir. Bunlar ölülere tapan, cenaze törenlerinden hoşlanan leş kargalarıdır. Onların kokusu bile insanın burnuna pis pis gelir. Ianto, bu törenlerde onları ilgilendiren tek şey çaydır, dedi. Çay içeri, gözyaşı dışarı. Bu onların her zamanki ve hiç değişmeyen tutumlarıdır. Vin öfkeyle, sizler de dağı tırmanmayacak kadar tembelsiniz, dedi. Bu da sizin özürünüz. Tembellik. Ianto, mezarlığa gidene kadar geçen zaman içinde ben kasabaya kadar yürüyerek gidip gelirim, dedi. Tembellik değil, akıllılıktır bu. Mezarlıkmış. Eğer mezarlıktan daha çirkin, daha hoşa gitmeyen bir yer varsa, umarım ki sağduyum beni orayı görme sıkıntısına sokmaz. Angarat, mezarlık olmasaydı ne yapardın, diye sordu. Zavallı kızcağızı bir bataklığa mı atardın? Davy, yakmak en iyisi, dedi. Çünkü topraksın ve toprağa döneceksin. En çabuk, en temiz ve en iyi şey budur. Hadi artık, susun da işimize bakalım. Ianto, Hulf, dedi. Arka taraftan çekişle çivi kutusunu getir. Karanlık bastırmadan şunu yerine asmalıyız. Ianto afişi, ben de takım kutusunu taşıyarak köye indik ve üç çanın önündeki yaşlı bir ağacın gövdesine duyuruyu çiviledik. Kendi çıkarları ve ailelerinin mutluluğu ile ilgilenen bütün erkekleri ertesi akşam saat 6'da kiliseden Johnson çayırında yapılacak olan toplantıya çağıran ve haftalık ücret esasının yerini almış bulunan götürü ücret yöntemine karşı bir karara varabilmek, bu kararı da işverenlerin önüne koyacak bir kurulu meydana getirebilmek için herkesi gelmeye zorlayan bir bildiriydi bu. Afişi ağacı çakma işini bitirdiğimiz sırada bir sürü adamlar çevremizi sardılar ve okuma bilenler bilmeyenlere anlamaları için yüksek sesle duyuruyu okudular. Cenaze töreninden dönenlerin birçoğu orada durdular. Bu arada Isaac Wynne adlı bir diyakoz afişe baktıktan sonra dilini şaklattı. İyi duygular beslemediğini belli ederek Ianto'ya, ''Siz genç Morganlar acaba ne zaman kendi işinizden başka bir şeye burnunuzu sokmamazlık edeceksiniz?'' dedi. İşiniz gücünüz adamları bir o yana bir bu yana çekip durmak. Ne hakla karşımıza söz sahibi olarak çıkabiliyorsunuz? Johnson çayırında boy gösterdiğiniz kadar biraz da kilisede görünseniz daha iyi edersiniz. O zaman herkes size daha çok saygı besler. Ianto, aldığım ücret artsın da zarar yok. Daha az saygı göreyim, dedi. Evlerimizde çocuklarımızın karınlarını aldığımız ücretlerle doyuruyoruz, yoksa saygıyla değil. Burunlarımıza gelince onları sokabileceğimiz bir yere sokacağız. Karşımda durup beni dinlediğiniz sürece hiç işinize gelmeyecek olan şeylerden söz edeceğim size. Bu benim hakkımdır. Eğer yanıldığımı sanıyorsanız sözlerime cevap verin. Bu da sizin hakkınızdır. Ve neden bunu yaptığınızı size soracak değilim. Kilise konusunda da şunu söylemek isterim. Kilise durduğu yerde pekala duruyor. Ama benim hoşlandığım bir yer değil orası. Çünkü sizin gibilerle dolu. İşte bu yüzden Johnson çayırını kiliseden daha çok seviyorum. Hadi size uğurlar ola. Isaac Wynne, elbet bunun cezasını çekeceksiniz diye arkamızdan seslendi. Ianto, zararı yok dedi. Yeter ki ücretler artsın. Isaac Wynne, siz yine Londra'ya dönün diye bağırdı. Sizin saçma fikirleriniz ancak orada geçer. Ianto da, işverenlere söyleyeceğim dediklerinizi diye bağırarak ona karşılık verdi. Çünkü gündeliğimizden kesilen farklar orada harcanıyor. Eğer siz cebinize girmesi gereken paranın, işverenlerin, tefecilerin ve Yahudilerin ceplerine girmesini, orospuların üstlerine başlarına harcanmasını görmekle kıvanç duyuyorsanız, ben sizin bu görüşünüze katılmıyorum ve bunları söylemek için de burada kalıp bir yere gitmiyorum. Eve dönerken yolda Ianto'ya, orospular bizim paramızı nasıl alabilirler diye sordum. Ianto, özür dilerim, bu kelimeyi senin önünde kullanmak zorunda kaldım, dedi. Ama ne yapayım ki o ihtiyar bunak beni çileden çıkardı. Böyle şeylere akıl erdirecek yaşta değilsin henüz. Zamanla öğrenirsin. Böylece eve döndük. Birkaç kelimeyle anlatılacak bir şeyi öğrenmek istediğiniz halde bunu sizden esirgerlerse bir boşluk duygusu, bizi kızdıran, sizi öfkelendiren bir boşluk duygusu içinizde belirir. Davy, arka bahçede iki adamla konuşuyordu. Bu iki kişinin bizim oralarda pek hatırı sayılmazdı. Onları evimizin bu kadar yakınında bulunca şaşırdım. Dai Bando ve Seyfarth'ın Lewis, para karşılığında boks maçları yapan, kaba saba ama iyi yürekli adamlardı. Davy, Huff, buraya gel, dedi ve kolunu omzuma doladı. Huff'u tanıyorsun Dai. Dai, ağzının bir yanındaki tek dişini gösteren bir gülümsemeyle, elbette, dedi. Boyu benden pek uzun değildi ama eni hemen hemen benim altı mislimdi. Kolları da daha uzundu benimkilerden. Suratı küçük küçük, içleri kömür tozlarının mavileriyle boyanmış yumruk yaralarının açtığı çukur izlerle kaplıydı. Zaman zaman yarılan ve sonra tekrar kapanan yaraların sarkıttığı göz kapaklarını kapalıymış